Ayrım 24. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 264. 3. Din. Şimdi Hristiyan felsefesinden çok pagan felsefesinden hareketle Ütopya'daki dinsel kurumlara dönelim. Ütopya'nın değişik bölgelerinde, hatta bir şehrin değişik yerlerinde çeşitli dinler vardır. Kimi güneşe tapar, kimi aya, kimi de başka bir gezegene. Eskiden şanlı şerefli ve erdemli bir hayat sürmüş olan bir adama Tanrı, hatta tanrıların en yücesi diye tapanlar da vardır. Ama Ütopyalıların büyük çoğunluğu ve en akıllıları bütün bu putları bırakıp bir tek tanrı bilirler. Bu tanrı bilinmez, anlaşılmaz, açıklanmaz bir varlıktır. İnsan zekasının sınırlarını aşar. Bütün dünyayı, bedeni, erdemi ve gücü ile kapsar. Bu tanrıya baba derler. Ütopyalıların dinleri ne kadar değişik de olsa hepsi şu inançta birleşirler. Dünyayı yaratan ve yürüten bir yüce varlık vardır. Bu varlığın adı Ütopyalıların dilinde Mitra'dır. Ütopyalıların en eski yasalarından biri şudur: kimse dininden ötürü kötülenemez. Ütopya'nın kurulduğu sıralarda Kral Utopus oraya gelmezden önce ada halkının din yüzünden birbirini yediklerini öğrenmişti. Memleketin bu durumda olması Kral Utopus'un orayı fethetmesini kolaylaştırmıştır. Çünkü çatışan mezhepler birleşecek yerde düşmanla ayrı ayrı savaşıyordu. Utopus zaferi kazanır kazanmaz ilk işi din özgürlüğünü yasalaştırmak oldu. Buna göre her insan istediği dini tutabilir, başkalarını kendi dinine çekmek için elinden geleni yapabilir. Yeter ki bunu tatlılıkla, alçak gönüllülükle, efendice yapsın ve inandıramadığı insanlara karşı zor kullanmasın, onları suçlamasın. İkilik yaratan tatsız sözlerden kaçınsın. Hoşgörüsü olmayanlar ve bağnazlar sürgün ve kölelik cezalarına çarptırılıyordu. Kral bu yasayı yaparken yalnız halkın rahatını kaçıran sürekli kavgaları, kinleri ortadan kaldırmayı düşünmekle kalmıyor, böylelikle dinin gelişmesine de yardım edeceğine inanıyordu. İnanç konusunda hiç kesin kararlar almadı. Düşündü ki belki de Tanrı insanların değişik inançları olmasını istemişti. Kral bir başkasını zorlayarak ya da korkutarak kendi inancına çekmeyi çok yersiz, saçma ve zorbaca bir davranış sayıyordu. Eğer dinlerin bir teki doğru, ötekileri boş inançlara dayanıyorsa, gerçek er geç meydana çıkacaktı. El verir ki insanlar akıllıca davransınlar ve birbirini kırmasınlar. Ama eğer bu konu üstündeki çatışma ve tartışmalar sürüp giderse, en kötü insanlar, en inatçı kişiler olduğu ve kötü inançlarında direttikleri için en iyi ve en yüce din ayaklar altına alınıp boş inançlara kurban gider, güzelim ekinlerin çalılar arasında yok olması gibi. İşte bu yüzden Utopus bu konuyu tartışmadı bile ve her insana tam bir vicdan ve inanç özgürlüğü verdi. Bununla beraber ruhun bedenle birlikte olduğuna, dünyanın gelişi güzel yürüyüp gittiğine inanacak kadar insanlığı hor görenleri ahlak adına ayıpladı. Böylelerini yurttaş bile saymazlar. Çünkü böylelerinin yasadan korkusu olmazsa ahlaka da toplumsal kurumlara da hiçbir saygı göstermezler. Çünkü ceza kanunundan başka engel tanımayan ve bedenden başka bir varlığa umut bağlamayan bu adamlar, yasaları ya gizliden gizliye kurnazlıkla ya da kaba güçle bozacaklardır ister istemez. Onun için bu kafada olanlar her türlü şereften yoksundur ve devlet işlerinde görev alamazlar. Bu yararsız aşağılık kişileri herkes hor görür. Bununla beraber bunlara hiçbir ceza da verilmez. Çünkü Ütopyalılara göre istediği şeye inanıp inanmamak insanın elinde değildir. Ayrıca onlar korkup düşüncelerini saklamaya, inanmadıkları şeye inanır görünmeye zorlanmazlar. Olduğu gibi görünmemek ve her çeşit yalan düzen Ütopya'da büyük bir nefretle karşılanır. Ne var ki bu adamların bilgisiz halk önünde inançlarından ulu orta söz etmelerine izin verilmez. Ama rahipler ve aklı başında adamlarla bu konuda tartışılabilirler. Hatta bu çılgınlığın yerini akıl alır diye bu tartışmalar ayrıca teşvik de edilir. Bu anlatılanlar bütün inançlara karşı hoşgörü söz konusu olduğu sürece reformasyondan çok aydınlanma çağına, dünyanın tanık olduğu en kanlı din savaşlarından kısa süre önce Calvin'in serveti yaktırdığı günlerden çok Bilge Nathan'ın yazıldığı günlere uygun düşmektedir. Ve bu savaşların gerçekten dinler üstü bir dinsiz tarafından değil de çok dindar bir mizaca sahip, insanlara duyduğu hayranlık derecesindeki sevgisini ve tutkusunu dışa vurmak için yaşadığı günlere dinde tek bir biçim sunan, dinsizliği sağduyu eksikliğiyle bir tutan bir kişi tarafından başlatılması bize çok daha muhteşem görünür. 16. yüzyılın materyalizmi gerçekten de sömürülen değil, sömüren sınıflardan kaynaklanır. Tanrı'ya ve ölümsüzlüğe inanmayanlar, papalar, kardinaller, krallar ve saray erkanıdır. Dini hor görmeleri, halkı hor görmekle birdir. Moore'un materyalistleri, vicdansız benciller diye devlet yönetiminden dışlanmasını anlamak için bu durum göz önünde bulundurulmalıydı. Moore, 18. yüzyılın hoşgörüsüne yaklaştığı zaman kendi ideal kilise örgütüyle reformasyonu önceliyor, hatta Katolik şehit olarak çoğu kez onu aşıyordu. Ütopya'nın rahipleri pek seçkin ermiş kişilerdir. Onun için sayıları pek azdır. Her şehrin 13 tapınağında 13 rahip vardır. Halk, başka bütün görevliler gibi rahipleri de entrikaları önlemek üzere gizli oyla seçer. Seçildikten sonra bunlar kendi kurumlarınca da onaylanırlar. Din işlerine bakarlar, törenlerini yönetirler, bir çeşit ahlak yargıçlığı ederler. Uygunsuz bir davranış yüzünden onların önüne çıkmak ve laf işitmek büyük ayıp sayılır. Suçluları cezalandırmak kralın ve öbür yargıçların işi ise de rahiplerin yol gösterme ve ayıplama yetkileri vardır. Çocukların ve gençlerin eğitimi ve öğretimi rahiplere bırakılmıştır. Okul kendilerine bilimden çok erdem ve ahlak vermeye çalışır. Ütopya'da öğretmenin işi, bütün görgü ve bilgisini körpe yaşta çocuğun kafasına cumhuriyeti koruyacak olan sağlam ilkeleri yerleştirmeye harcamaktır. Bu ilkelerle yetişen çocuk, bütün ömrünce onlara bağlı kalır. Büyüyünce de devletin bekçisi ve yararlı bir üyesi olur. Devletleri dağıtan kötü ahlaktır. Kötü ahlakı yaratan da kötü ilkeler ve düşüncelerdir. Rahipler karılarını memleketin en ileri gelenleri arasından seçerler. Kadınlar da dul ya da yaşlı olmak şartıyla rahiplik mesleğine girebilirler. Ütopyalıların bir tek dini olmakla beraber bütün değişik mezhepler başka yollardan hep aynı amaca yönelmiştir. Bu da tanrısal varlığa yücelmektir. Onun için tapınaklarda ortak inançlara aykırı hiçbir şey görülmez ve duyulmaz. Her mezhebin özel törenleri evde, aile içinde kutlanır. Genel törenler özel mezhepleri incitmeyecek şekilde düzenlenir. Bundan ötürü tapınaklarda hiçbir tanrı resmi görülmez. Herkes tanrısını dilediği biçimde tasarlamakta serbest bırakılır. Son bayram günleri tapınağa gitmeden önce kadınlar kocalarının, çocuklar ana babalarının ayaklarına kapanır, işledikleri bir suç ya da yerine getiremedikleri bir ödevi açığa vurur, af dilerler. Aile içindeki içini dökmelerden saklı kalmış huzursuzluk bulutları dağılmış olur ve herkes tapınağa temiz bir yürek ve iyi niyetlerle gider. Bu ütopik kilise Lutercilikten hatta Kalvinizm'den bile ne kadar ileri gidiyor. Her ikisiyle ortak yanı günah çıkarmayı, rahiplerin evlenme yasağını, tasvirlere tapınmayı kaldırmasıdır. Kalvinizmle olan ortak noktada rahiplerin halk tarafından seçilmesidir. Ama Moore daha da ileri gider. Örneğin ruhbanların cezalandırma hakkını kaldırır ve kadınların rahip olmasına izin verir. Hatta tedavisi mümkün olmayan hastalara intiharı önermekten de çekinmez. Moore'u tüm mezheplerin üstünde yücelten şey, farklı inanç sahiplerinin birlikte ibadet etmesi ve özel ibadetlerin evlerde yapılmasını tavsiye etmesidir. Bu ise 16. yüzyılın dilinde bugün sosyalizmin kabul ettiği aynı ilkedir. Dini özel sorun olarak ilan etmek. Ütopya'nın ne kadar devrimci olduğunu görüyoruz. Yalnız uzak bir gelecek bakımından değil, üstelik döneminin en yakıcı sorunları açısından da devrimci. Sırf özel mülkiyete, kralların politikasına, keşişlerin cahilliğine ve tembelliğine değil, dinsel öğretilere de saldırıyor. 6. Fasıl: Ütopya'nın amacı. Moore, o günlerin toplumuna doğrudan doğruya karşıtlık oluşturan ideal bir toplumu ayrıntılarıyla sergiledikten sonra, Ütopya'nın sonuç bölümünde yaşadığı çağın toplumuna sert bir ifadeyle bir kez daha meydan okur. Modern sosyalizm bile Hatoladay'ın Ütopya hakkında anlattıklarını bitirirken söylediği sözlerden daha sert bir toplum eleştirisini ifade edecek durumda değildir. Size bu devletin düzenini elimden geldiği kadar dürüstlükle anlatmaya çalıştım. Bu devlet bence yalnız devletlerin en iyisi değil, üstelik genel yarar ya da devlet adını almaya tek layık olanıdır. Çünkü başka yerlerde halkın yararından söz edenler aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmezler. Burada hiç kimsenin özel malı olmadığı için herkes ortak yarar için canla başla çalışır. Kişisel yararla halkın yararı gerçekten birbiriyle kaynaşmıştır. Başka ülkelerde devlet ne kadar zengin olursa olsun, kendi ambarını doldurmayan insan açlıktan ölmeyeceğine güvenemez. Onun için ister istemez memleketinden, yurttaşlarından daha çok kendini düşünür. Ütopya'da her şey herkesin olduğu için, ortak ambarlar dolu olduğu sürece kimse hiçbir şeyden yoksun kalmaz. Devletin geliri hiçbir zaman haksızca dağıtılmaz. Ütopya'da ne yoksula rastlanır ne dilenciye. Kimsenin hiçbir şeyi olmadığı halde herkes zengindir. Dünyada kaygısız, rahat yürekle, sevinçle yaşamaktan daha büyük zenginlik olabilir mi? Geçim sıkıntılarına düşmeden, karısının ağlayıp sızlanmalarını, yiyecek içecek istemelerini duymadan, oğlunun yoksulluğa düşmesinden, kızının çeyizsiz kalmasından korkmaksızın yaşamaktan daha mutlu ne olabilir? Ütopyalı kendisinin, karısının, çocuklarının, torunlarının, torunlarının torunlarını ve gelecek bütün soyunun rahat yaşayacağından hiçbir kuşkusu yoktur. Ayrıca Ütopya devleti bütün bu yararları hem dün çalışıp bugün çalışamaz olanlara hem de bugün bütün gücü yettikçe çalışanlara sağlar. Böylesine haklı, böylesine eşit bir düzeni başka ulusların devletiyle karşılaştırmaya kimin dili varır? Ben kendi hesabıma başka uluslarda eşitliğin ve doğruluğun en küçük bir izini bile görüyorsam kör olayım. Bir soylu kişi, bir para babası, bir tefeci, kısacası hiçbir şey üretmeyen ya da devlete yararsız süsler püsler yapıp satan, işsiz güçsüz, bolluk içinde güle oynaya yaşarken beri yanda işçinin, arabacının, demircinin, marangozun, çiftçinin, bir lokma ekmek için durmadan didinmesi, bunca alın teriyle yük hayvanlarının bile zor dayanacağı yoksulluk içinde yaşaması hangi hakka, doğruluğa sığar? En çetin işleri gören bu insanlar o kadar yararlı kişilerdir ki hiçbir toplum onlarsız bir yıl bile ayakta duramaz. Böyleyken bir hayvanın durumu onlarınkinden bin kat daha iyidir. Çünkü hayvan onlardan daha az çalışır, yiyeceği hiç de onlarınkinden kötü değildir. Hatta zevklerine daha uygundur. Üstelik hayvan geleceğinden de kaygılı değildir. İşçiye gelince nedir işçinin kaderi? Bugün için verimsiz, kısır bir işin altında ezilmektir ve yarın için beklediği de yoksulluk, dilencilik içinde geçecek bir ihtiyarlıktır. Aldığı gündelik günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Nasıl kazancından bir parçasını bir yana ayırsın da yaşlı günlerindeki geçimini sağlayabilsin. Soylu denen kimselere, altınlar, elmaslar içinde yaşayanlara, aylaklara ya da süsten geçinenlere, bu boş keyifleri körükleyip beslemekten başka işleri olmayan bu insanlara, bu kadar bol keseden varlık dağıtan bir toplum, haksız ve nankör bir toplum değil de nedir? O toplum ki kendini asıl yaşatan çiftçinin, kömürcünün, arabacının, marangozun, işçinin dertleriyle kaygılanmaz, hiçbirine acımaz. O toplum ki insafsız bencilliği içinde daha fazla iş, daha fazla çıkar sağlamak için emekçi insanların gençlik gücünü kıyasıya harcar. Zavallılar yaşlandılar, hastalandılar mı? Ellerinde, avuçlarında bir şey kalmadı mı? İş başında sabahladıkları günler, gördükleri önemli bunca işler unutulur. Bütün bunlara karşı toplumdan gördükleri ödül açlıktan ölmektir. Dahası var. Zenginler her gün yoksulların gündeliklerini kıstıkça kısarlar. Bunun için yalnız hilelere başvurmakla kalmaz, yasalar da çıkarırlar. Devletin en yararlı insanlarına karşı böyle davranmak apacık bir adaletsizliktir diyeceksiniz. Ama zenginler bu canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına büründürmüşlerdir. İşte bu yüzden bugünün gösterişli devletlerini gözden geçirince bunlar içinde benim gördüğüm tek şey şudur, aldanmıyorsam. Zenginler cumhuriyet, halk egemenliği gibi parlak sözler altında yoksulların kuyusunu kazıyorlar. Türlü düzenler ve akla gelmedik yollarla bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. İlk sağlamak istedikleri, kimi az, kimi çok haksızlıkla elde edilmiş bir serveti dünya durdukça dokunulmaz bir mülk haline getirmek. İkincisi de yoksulların açlığından, bedenlerinden yararlanmak ve onları yok pahasına çalıştırmaktır. İşte zenginlerin devlet adına ve dolayısıyla yoksullar adına başvurdukları bu dolaplar birer yasa olmuştur. Bununla beraber doymak bilmez bir hırsla bütün bir toplumu mutluluğunu yapmaya yetecek kadar nimetleri aralarında paylaşan bu kötü, bu vicdansız insanlar ütopyalıların mutluluğuna kavuşmaktan çok uzaktırlar. Ütopya'da cimrilik barınamaz. Çünkü orada paranın yeri yoktur. Para ortadan kalkınca nice acıların kaynağı kurumuş, nice cinayetlerin kökleri sökülmüş olmuyor mu? Kim bilmez yalan dolanın, haksızlıkların, soygunların, kavgaların, kargaşalıkların, ayaklanmaların, adam öldürmelerin, ihanetlerin, zehirlemelerin, bunca cezalarla ödenen bu suçların para ile birlikte ortadan kalkacağını. Para ile birlikte korkular, kaygılar, kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakacaktır. Parasızlıktan doğuyor sanılan yoksulluğun ta kendisi bile para yok olunca yok olacak. Toplumun temellerine saldıran bu pervasız eleştiri karşısında Luther'in o çok övülen Ütopya'nın yayımlanmasından bir yıl sonra başlayan eylemleri, yani af fermanlarına değil, bunların kötüye kullanılmasına karşı çıkması ve attığı ileri adımlara kafasındaki mantıksal bir gelişme yüzünden değil, olayların gelişmesi nedeniyle zorlanmış olması ne kadar da sınırlı görünüyor. Kilise düzeninde hiçbir değişiklik yapmak istemeden sadece af fermanlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uygulamaya saldıran bu kişiye karşı sonuçta Roma, tüm gücünü seferber etmişken, öğretisi yaygınlaşsaydı toplumu temellerinden sarsacak olan kişiye dokunulmuyordu ve reforme edilmiş kiliselerden herhangi biri gibi Katolik olmayan, hatta kimi yönlerden tedavisi mümkün olmayan hastaların intiharı, kadınların rahip olması, Hristiyanlık dışı bir kilise düzenini savunan bu kişi Katolik kilisesinin ermişlerinden biri ilan ediliyordu. Bu iki kişiye yapılan muamelenin farklılığı garip görünse de bunun bir nedeni vardı. Luther kitlelere hitap ediyor, güçlü tarafların ve sınıfların çıkarlarını ifade ediyordu. Moore uğraşlarında yalnızdı. Sadece dar bir bilgeler çevresine hitap ediyordu. Halk onu anlamıyordu ve o da halk tarafından anlaşılmak istemiyordu. O yüzden Ütopya'yı Latince yazmış, düşüncelerini bir yergi perdesinin ardına gizlemişti. Böylece fikirlerini daha serbest ifade edebilmişti. Bu noktada tarafımızca cevaplandırılması gereken son soruya geldik. Moore, Ütopya ile hangi amacı gütmüştür? Kimileri onu Platon'un devletine öykünen bir eser saymıştır. Hatta bazıları yararsız bir fantezi demiştir ona. Özellikle Almanlar her ikisini de yakıştırmıştır. Örneğin Ütopya için geçmişi araştırmanın hoş bir ürünü diyen Ruthard, başka bir yerde Ütopya'nın kurumlarını gerçekleştirilmesi gereken ve zorunlu değil, şen bir kişinin neşeli şakaları diye ele almıştır. Ruthard, Thomas Morus, sayfa 119-156. Son günlerde ise Profesör Alfred Stern, Moore'un Hristiyan sevecenliğini Platon'un komünizmiyle kaynaştıran en zeki ve en ünlü uyarlayıcı olduğunu öne sürüyor ve bir sayfa sonra Ütopya'yı bir saatlik fantastik bir hayal oyunu diye tanımlıyordu. Alfred Stern, Reformasyon Döneminin Sosyalistleri, Berlin 1883, sayfa 13-14. Moore'un komünizminin Platon'unkinden tamamen farklı bir nitelik taşıdığını, geçmişi araştırmanın hoş bir ürünü değil de yeni çağın başlangıcındaki toplumsal uygunsuzlukların ve ekonomik gelişme nüvelerinin ürünü olduğunu, antika kitaplardaki bilgilere değil, somut gerçeklere ve olgulara dayandığını sanırız yeterince açıklamıştık. Moore'un komünizminde Hristiyan sevecenliğinden de en ufak bir iz bulunmaz. Zira bu sevecenlik, muhtaç yoksulların ve bağışta bulunacak durumdaki zenginlerin varlığını şart koşan yoksulluk yardımından başka bir şey değildir. Hristiyanlığın komünistik hevesine kapıldığı yerlerde bu durum emeğin değil, dilenciliğin komünizmidir. Çalışan proletaryanın değil, lümpen proletaryanın komünizmidir. Moore'un komünizmi ne Hristiyanlığa özgüdür ne de Platon'unki gibidir. Kapitalizmden doğan modern bir komünizmdir. Ayrıca Ütopya'yı sırf bir şaka diye de göremeyiz. Bilgelerimize göre Ütopya bugün yazılmış olsaydı mahiyeti nedeniyle ya bir filoloji dergisine ya da bir tefrika sayfasına ait olacaktı. Ütopya'nın bir şaka diye anlaşılmasına kanıt olacak hiçbir şey yoktur. Her şey, özellikle de kitabın kendisi, bunun tersini kanıtlar. Mevcut durum ve koşulların ağır bir eleştirisini içeren, döneminin ekonomik ve teknik koşullarına tamamen uyacak şekilde iyice düşünülmüş komünist bir sistem vaz eden bir eseri şaka saymak için insanın kimi Alman profesörlerindeki saf dilliliğe sahip olması gerekir. Moore'un çağdaşları arasında eseri ciddiye alanlar da vardı. Budeus örneğin Lupsetus'a şöyle diyordu: "Dünyaya mutlu yaşamın bir modelini sunduğu ütopyası için Thomas More'a çok minnettarız. Çağımız ve bizden sonra gelenler bu anlatılanları devletlerin kendi kurumlarına örnek alacağı ve bunları ihtiyaçlarına uygun biçimde sokacağı yetkin ve yararlı bir öğretiler okulu diye görecektir." More'un öteki çağdaşlarından birçoğu Johannes Paludanus, Paulus Ionius, Hieronymus Buslidanius gibi bilgeler ve devlet adamları hemen hemen aynı şeyleri ifade etmişlerdir. Stapleton, Ütopya ile ilgili yukarıdaki alıntının içeriğine benzer bir dizi vecizeyi bir araya getirmiştir. Bütün bunlar, Ütopya'yı yöneticiler için devletlerini nasıl yönetmeleri gerektiğine dair tavsiyeler içeren bir kitap sayıyordu. Ve kitap da tam o dönemi tasavvur ederek düşünülmüştü. O günkü görüşlere göre hükümdar için ve krallardan birini kendi tarafına çeken biri için her şey mümkündü. Hükümdarlara öneriler Moore'un döneminde arka arkaya yayınlanıyordu. Machiavelli'nin Hükümdarı ve Erasmus'un Hristiyan Hükümdarlar için ders kitabı Ütopya ile aynı günlerde kaleme alınmıştı ve bunların da Ütopya gibi aynı amacı güttüğünden kuşku duymamız için hiçbir neden yoktur. Hükümdarlara devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini göstermek. Ütopya, İngiltere hükümetini ve anayasasını etkilemek için özel bir amaçla güdüyordu. Bunu bize yalnız birinci kitap açık seçik göstermekle kalmıyor, üstelik Hutton'a yazdığı bizce bilinen mektubunda Erasmus da belirtiyordu. Ütopya'yı devletlerin kötü durumda olmalarının nedenini göstermek amacıyla yazdı. Ama gözünün önünde hep inceden inceye araştırdığı ve iyice tanıdığı İngiltere'yi bulunduruyordu. Gerçekten de Ütopya adası İngiltere'dir. Moore eğer komünist bir düzene sahip olsaydı, İngiltere'nin nasıl görüneceğini ve yabancı ülkelerle ilişkilerini nasıl biçimlendireceğini göstermek istiyordu. Benzerlikleri tam olarak izlemek mümkündür. Ada kıtadan sadece 15 bin adımlık bir boğazla ayrılır. Başkent, Amorotum'un tasviri Londra'nın gerçeğe uygun bir tablosudur. Kent Anider, Temse ırmağının kıyısındadır. Gelgitlerde birkaç mil kentin yukarı kısımlarına kadar yayılır. Kentin denize en uzak olduğu yerde iki yakayı taş bir köprü, London Bridge birbirine bağlar. Böylece gemiler mümkün olduğunca iç kısımlara girebilir. Amorotum'un anlamı sisli kenttir. Grekçe Amoros'tan, karanlık, puslu, sisli. Ütopya adası ile Britanya adası arasındaki benzerlik İngiltere'de de genel olarak kabul edilmiştir. Stowe, eseri Survey of London 2. cilt sayfa 458'de Londra ile Amorotum arasında eksiksiz bir uygunluk bulur. Ruthart buna karşı çıkar ama böylece Göttingen Üniversitesi kitaplığının Londra'yı tanımak için doğru bir yer olmadığını kanıtlar sadece. Moore örneğinden sonra Rabelais'in Gargantua ile Pantagruelis'inde ülkesini defalarca Ütopya adının ardına gizliyordu. 2. kitap 8, 23. bölüm, 3. kitap 1. bölüm. Rabelais'in Ütopyası Fransa'dır. Bu konuda bütün yorumcular hemfikirdir. O bunu ve Ütopyalılar kolonisi düşüncesini Thomas Moore'un Ütopyasından almıştır. Esmangard'ın daha önce adı geçen yorumu Ouvre de Rabelais, 3. cilt sayfa 516. Ütopya'dan nasıl yararlanacağını bilmeyen tarihçiler ve ekonomiciler bu adı Moore tarafından bile komünizmin gerçekleştirmesi mümkün olmayan bir hayal sayıldığına dair bir işaret diye görüyordu. Can sıkıcı tarihsel bir fenomeni karşısına çevirmek için işte bu en doğru bilimsel yöntemdir. Gözlerini gerçeklere kapatarak Grekçe sözlükten kendine bir açıklama çıkarmak. Ütopyalılarla ilgili anlatılanlarda sadece bir öğe hayaldir. Bunun gerçekleşebileceğine Moore da pek inanmıyordu. Bu öğe ulaşılmaya çalışılan hedef değildi. Hedef nasıl ulaşılması gerektiğine dair tarz ve şekildi. Moore, komünizmi gerçekleştirebilecek sadece tek bir gücün olduğunu görüyor ama ona güvenmiyordu. O, bize ütopyasında komünizmin gerçekleşmesini hangi şekilde tasavvur ettiğini gösteriyordu. Adı Ütopus olan bir hükümdar ülkeyi zapt ediyor ve kendi dehasının damgasına ülkeyi vuruyor. Ütopya'daki bütün kurumlar onun bu dehasına dayanıyor. Hükümdar komünist toplumun genel planını tasarlamış ve sonra tatbik etmiştir. Moore ideallerinin gerçekleşmesini bu şekilde tasavvur ediyordu. O haklı olarak adını Ütopya'dan alan Ütopyacı sosyalizmin atasıdır. Bu sosyalizm amaca ulaşılabilirlikten çok amaca ulaşmak için sahip olduğu ya da kullanmak istediği araçların yetersizliği yüzünden ütopyacıdır. Bilindiği gibi Moore ütopyacı olmak zorundaydı. Henüz hiçbir parti, hiçbir sınıf sosyalizme sahip çıkmıyordu. Devleti keyfince yöneten belirleyici politik güçler, o zamanlar yeni, belirli anlamda devrimci öğeler sayılan, değişmez geleneklere bağlı olmayan hükümdarlardı. Bunlardan birine komünizmi kabul ettirmek niçin mümkün olmasındı? Eğer biri isteseydi, komünizmi tatbik edebilirdi. Şayet hiçbiri istemezse, halkın sefalet içindeki durumu değişmezdi. Moore böyle düşündü ve bu görüş açısından hareketle krallardan birini kazanmaya çalıştı. Ancak görevinin umutsuzlukla sonuçlanması konusunda asla yanılmadı. O, devrin hükümdarlarını çok iyi tanıyordu. Moore, Ütopya'yı Hatoladay'ın anlattıklarının tümünü onaylamadığına dair güya bir çekince öne sürdükten sonra şu sözlerle bitirir. Ama şunu da saklayamayacağım ki, Ütopya devletinin birçok özelliklerini şiirlerimizde görmeyi isterdim. Bir umuttan çok bir dilektir bu. Bu son sözler, Moore'un yazgısının trajedisini, bir dönemin bağrında taşıdığı ve çözümü için henüz maddi koşulların mevcut olmadığı sorunlarıyla pençeleşen bir dahinin trajedisini, kendisini çağın yarattığı sorunların çözümünden yana yer almakla, yalnız da kalsa ve başlangıçta umutsuz da olsa egemenlerin kibrine karşı ezilenlerin haklarından yana yer almakla yükümlü hisseden karakter sahibi bir kişinin tüm trajedisini içerir. Moore kişiliğinin büyüklüğünü çıktığı giyotin sehpasında da kanıtlamıştır. Çünkü inancını bir hükümdarın keyfine kurban etmemiştir. Bu inancı çağdaşları tarafından çoktan takdir edilmişti. Dehasının büyüklüğünü ise o kadar çok övmelerine karşın kavrayamamışlardı. İlk defa günümüzde bilimsel sosyalizmin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyalist Moore'u layıkıyla takdir etmek mümkün olmuştur. Tarihsel bir fenomen olarak sosyalizmin hedefleri ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana o kadar seçik bir biçimde meydana çıkmıştır ki, sosyalist hareketin başlangıcından önemli ve önemsiz olanı, sürekli ve geçici olanı ayırıp yalıtlamak mümkün olmuştur. Ütopya'da neyin bir saatlik fantastik bir hayal oyunu olduğunu, neyin geçmişe ait bir anı, neyin geleceğe ilişkin bir öngörü, neyin tarihsel bir olgu olduğunu kavramak ancak böylelikle mümkün olmuştur. Moore'un yüceliğini, çağdaşlarından üstünlüğünü bu kadar belirgin şekilde kanıtlayan, onun daha koşullar mevcut değilken boş saatlerinde yarattığı fantastik hayallerle ilgisi olmayan, tersine çağının ekonomik eğilimlerinin özünü derinlemesine kavraması sonucunda ortaya koyduğu hedeflerin idrak edilmesi için 300 yıldan uzun bir sürenin geçmiş olmasıdır. Ütopya neredeyse 400 yıl eskidir. Moore'un 400. doğum günü geldi geçti, idealleri ise henüz aşılmadı. Bu idealler hedefe ulaşmaya çalışan insanlığın hala önünde duruyor. Kitabın sonu. 18 Ocak 2010, sayfa 276.